Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün yanımda Merve Cura var. Kendisiyle beraber terapi odasında olup bitenler üzerine konuşacağız. Aslında farklı ekollerin de belki yaklaşımlarını konuşabiliriz. Bireysel terapileri, grup terapilerini. Ama genel anlamda terapi eşit bir ilişki mi? İki insanın eşit olduğu bir ilişki mi? Biraz bunun üzerine konuşulabilir. Buna yakın yaklaşan insanlar var. Bundan farklı düşünen insanlar var. Terapiyi bazı yönleriyle çok eleştiren kişiler var. Biraz daha belki politik taraflara çekmek gerekirse işte orada bir iktidar ilişkisi olduğunu. Hatta belki dışarıdaki dünyada zaten ezilmiş, bezdirilmiş, iktidarın sürekli aşındırdığı bir insanın tekrar aynı ilişkiyi terapi içinde kurmasının belki de gerek olmadığını söyleyen kişiler var. O yüzden hani bu son zamanlarda da belki daha da fazla tartışılacak. Yani hastalar, işte danışanlar her neyse terapiste boyun mu eğiyorlar yoksa gerçekten orada insani bir ilişkinin arkasından işte bir değişim dönüşüm sürecim oluyor. Hani bu bazen öyle hastalar vardır görmüşsündür yani kendi iyilikleri için değil de terapisti memnun etmek için iyileşen ya da iyileştiğini iddia eden, orada iyileşmek denmez belki ama bu herhalde böyle terapiler devam ettiği sürece bir gün hani psikoterapiler sona erer mi bilmiyorum ama devam edecek bir tartışma. Yani neler söylemek istersin oradaki o ilişkinin eşitliği, iktidar ilişkileri, güç dengeleri hakkında?
Bu tartışma aslında verimli de bir tartışma. Yani hani tek bir doğruya varacağız diye bir şey değil. Belki de birbirine karşıt farklı görüşleri de savunarak iki tarafın da haklı olduğu yerler var belki de. Birincisi şu şeyden başlayayım. O hani işte terapisti memnun etmek için iyileşmiş gibi kendisine bile böyle hissettiren ya da en azından terapist mahcup olmasın diye terapiste ben iyiyim diyen ve ayrılan hastalar. Bu yine hastanın kendisiyle ilgili aslında bir örgütlenme yapısını, kişilik yapısından bahsediyor. Yani aslında terapide yaptığı, terapiste yaptığı şeyle muhtemelen gerçek hayatında yaptığı şey
birbirine benziyordur.
Yani muhtemelen çok benzerdir diye düşünüyorum. Şimdi terapide iki eşit insan, evet, iki eşit haklara sahip insan var terapide. Fakat şimdi eşitlik başka bir şey. Fakat o bir odanın içinde, terapi odasının içinde roller başka. İki eşit rol müdür? Hayır, tabii ki değil. Öyle olsa zaten sonrasında ödemesi olan bir hizmet olmazdı bu. Siz hem bunun alanında profesyonel eğitim almış birisiniz. Bir yandan da işte orada onunla beraber eşlik eden, destek olan, yani burada hani iktidar kurmak, güç, baskı, zor anlamında değil. Fakat belki daha bilen, daha bilge, eksiği görebilen, yardımcı olabilen, destekleyebilen bir yerde. Yani en azından bu rolü aldığın bir yer. Belki de çok hani şey bekleniyor son zamanlarda ya da çok profesyonel olmayan yine işlerde. Terapistin kendi hikayesini anlatması meselesi. Hani hastanın çok merak ettiği bir şeydir. Ve sanki işte çok soğuk nevalesiniz eğer hastaya kendinizle ilgili bilgi vermiyorsanız. Kişisel yaşamınız biraz gizliyse, eski gelenekler, hani terapi gelenekleri, bazı ekoller özellikle işte psikanaliz gibi bunlar biraz daha muhafazakar hala bu konuda. Diğerleri açısından artık bu konular biraz aşıldı. Çünkü bir yandan arzu bu talep bu. Bu talep artık terapistler tarafından sanırım karşılanmaya da başladı. Ya da karşılayan kişilerin bir şekilde görünürlüğü çok daha artıyor.
Evet, güzel bir tartışma. Şey değil mi? Şunu demeye çalışıyorsun bir yerde. Yani bir kere zaten şimdi diyelim ki bir kişi bir terapiste erişecek ve o terapiste dair bir takım araştırmalar yapıyor örneğin. Bunu bir referans olarak aldıysa da birinden, yani birisi diyor ki sana işte ben şuna gidiyorum, sen de ona git istersen, ya da işte benim bir yakınım şuna gitti, sen de bak istersen diyor. Ve haliyle o da bir araştırmaya geçiyor. O araştırma sırasında tabii hani sen de soruyorsundur eminim, işte bana nasıl ulaştınız, işte nasıl buraya gelmeye karar verdiniz diye. Bu dediğin şeylerle ilgili bir tarafları var. Yani insanlar işte terapist nasıl konuşuyor, tabii ki nasıl görünüyor, kendini nasıl ifade ediyor, hangi alanlarda görünürlüğü var, bu tarz şeylere de bakılıyor. Bir de o kısım bence şu anda tam nasıl bir yöne gittiğine de emin değilim. Biraz böyle belki daha fazla tartışmamız gereken bir şey olacak. Yani kendini açma meselesi, ama kendini hani terapide de vardır ya kendini açma, ya işte böyle belli bir yerde belki belli gruplara, belli psikopatolojilere kendini açma gereksinimi oluyor. Herkese belki aynı şekilde yaklaşamayız. Ama bir kendi hikayesini anlatan terapist personası var artık. Yani o kendi hikayesini anlatarak aslında oradaki bana kalırsa hani bir anlamda iktidarını güçlendirmiş oluyor.
Tabii. Hem tatlı ve sevimli. Hem bizim kültürde böyle zannedilir ya. hikayesini anlattığı için. Bak ne kadar mütevazı bir kadın.
Yani daha eşit olmuyor aslında.
Hı hı.
Yani kendi hikayesini anlatabilecek güce sahip birisi oluyor. Bence mesela iktidar ilişkisini oradan öyle değiştiriyor.
Çünkü evet, diyelim ki 45 dakikalık bir seanstan bahsediyoruz. 45 dakika bu hasta için ayrılmış bir zamandır. Yani eğer ben burada ufak yine dokunuşlar tabii ki yapacağım. Fakat bu dokunuşlarda kendi özel hayatımı sanki ders verir gibi, akıl verir gibi. Bak ben böyle yaptım, çok iyi oldu gibi. Yani bu fikri kendimde katmadan da söyleyebilirim halbuki. Ya da bunu ona buldurta da bilirim çok daha hoş sorularla. Fakat daha üstten bir yerden, bak işte ben ne kadar iyiyim mi çaktırmadan veriyorum. Mesela kendi hikayemi anlatıyorum. Hep böyle de niyeyse bu hikayeler hep şey. Ben işte eskiden böyleydim, şimdi çok iyiyim. Yani aştım ben onları artık. Bak öyle bir trik nokta buldum ki şimdi de sana onu veriyorum gibi. Ya bu süreyi hem kendimi anlatarak kullanıyorum, hem üstten ben biliyorum şeklinde kullanıyorum. Fakat terapi böyle bir şey değil. Hastanın kendi bulması gereken bir şey ve hastanın konuşması gereken bir şey. O süreyi hasta ben değilim, ben kullanamam. Dediğin şey çok şeydi, yani şu, tabii ki bize dair bir şeyler bilmeleri gerekiyor. İşte profesyonellik alanlarımız, eğitimlerimiz. Belki evet, nasıl konuşuyor, hani şefkatli biri mi, sert görünüşüm var, hani anlaşabilir miyim hissi alacak. Fakat işte evli mi, bekar mı, işte kaç çocuğu var ya da sevgilisi var mı? Bunlar aslında terapiyle hiç alakası olmayan şeyler. Ve biraz da bu fantazmatik bir şekilde hastanın zihninde de kalması gereken. Hani öyle mi böyle mi o soruları kalırsa terapinin de aslında işleyen bir tarafı oluyor bu. Psikanalizde bu önemsenir de yine psikanalitik çerçeveye göre de tam olarak eşit iki rol değil yine. Analizan ve analist diyelim bunları. Çünkü orada bir kişinin diğerine bir hani öteki, bilen bir öteki gibi kurgulayıp ona bir şekilde soru yöneltmesi gerekiyor. Ve tabii ki o sorunun cevabı oradan gelmeyecek. Yine kendisinden gelecek. Fakat siz o kişinin bilmediğini düşünüyorsanız onunla nasıl konuşacaksınız? Bir yandan da eşitiniz biri meselesi. Bazen grup terapilerinde de bir zamanlar böyle bir akım olmuş grup terapilerinde. İşte bu humanistik hareketin bazen yanlış anlaşılması olabiliyor. İşte evet, hastayla ben eşitim. O zaman grup terapisti de grupta kendini açmaya başlamış. Kendi travmalarını anlatmaya, ağlamaya gibi. Şimdi eleştirilen bir geçmiş bu grup terapilerinde. Çünkü bir yandan o süreyi yine grubu değil de bütün gruba kendi hikayemi anlatıyorum. O kadar kişiye kendimi dinletiyorum ve bu işin sonunda da ücret alıyorum. Yani benim kendi hocam bu konuda şey der aslında, bu bir rol. Biz evet iki insan olarak eşitiz fakat rollerimiz farklı. Ben burada işte hasta, danışan, terapi alan ne dersek o rolde oturuyorum. Diğer rolde terapist rolünde oturuyorum. Kapıdan çıktıktan sonra ikimiz eşitiz. Yani o rollerde iki insan olmakta, işte sıra beklemekte, otobüse binmekte hiçbir önceliğimiz yok. Yani ben işte terapi aldığım için ona bir öncelik veremem. O terapistim diye işte sıramı ona vermeyeceğim tabii ki. Eşit insanlarız. Fakat o terapide aldığımız roller farklı. Tuttuğumuz alanlar farklı. Ben kendi travmamı anlatıp yani hastayı üzemem. Ya da onun vaktinden çalamam, onu incitemem, onu travmatize edemem. Bir de düşünsene şey, bu konuda eğitim almamış birine yapıyorum bunu. Fakat hani genelde sanırım bu çok da son zamanlarda hani hoş bir şey yerine, anlaşılmak yerine mütevazi olmamak gibi.
Sen yani şey, tabii muhtemelen terapide de kendini açan insanlar var herhalde. Orada bazen teknik gereği tabii açılan yerler oluyor. Bazen de o dediğin şekilde belki bir aşırı paylaşım, belki sınırların biraz muğlaklığı işte yerlerde olabilen bir şey. Ben biraz da şey diye düşünüyorum. Yani işte bugün bir podcast yapıyorum ya da işte Instagram hesabı kullanıyorum ya da bir yerlerde işte bir etkinliklerde bir yerlerde konuşuyorsun. Ve sonuçta bunların her biri bir iz olarak oralarda bir yerde. Yani oralarda böyle kendini çok açmakla da ilgili bir trend var. Yani kendinden bahsettiğinde, kendine dair bir şeyi bahsettiğinde bir aslında şey gibi de geliyor. Yani böyle bir o terapist imajı aslında bir, o da bir insanmış. Ha, o da aslında başına bir şeyler gelen, sıkıntılar yaşayan birisiymiş ve o ki beni anlayabilir gibi bir şeye de hizmet ediyor olabilir. Yani hani sonuçta oradaki insanın bir teorik kuramsal bir bilgisi var ve bu ona güç veriyor. Ama bu güç şimdilerde özellikle belki de eskisi kadar çok önemsenen bir şeye benzemiyor bana kalırsa. Yani orada ben, bizim Hacettepe'de böyle bir çalışma vardı. Sonra o çalışma nasıl tamamlandı, devam etti mi çok haberim yok açıkçası ama şey. Yani işte hasta size terapiye girmeden önce size dair imajlarıyla ilgili bir takım şeyler dolduruyor. Sonra terapiden çıktıktan sonra işte sizin mizacınızı, eylemlerinizi, yani böyle biraz daha nasıl diyeyim, sizi tasvir ediyor gibi ve size dair çağrışımlarını yazıyor gibi. Mesela hangi terapistin daha iyi terapötik ilişki kurduğu ya da işte mizaç özelliklerinin hangisi olduğunda daha yakınlık kurabildiğine dair bir çalışmaydı. Sonu nasıl bitti, nasıl oldu bilmiyorum ama muhtemelen bunlarla ilgili de, yani kendini açan, kendinden bahseden, daha naif konuşan, daha yumuşak konuşan, belki de kullandığı ya da bulunduğu bütün platformlarda her anda çok empatik bir dil kullanan, yani mesela ben öyle şeyler de görüyorum, yani işte bir yerde birisi bir şey yapıyor. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim, işte bu Bolu'daki, Kartalkaya'daki yangında, yani orada mesela yangın varken, hatta yangın varken henüz yangının nasıl devam edeceğine dair de bir şeyleri bilmiyorken biz, ama trajediyi anladık yani. Yanında mesela kayak yapan insanlar vardı ve ben, yani mesela bir his uyanıyor insanda. Yani bu hani şey diyorsun ya, yani ben olsam yapmam kayak yani. Orada mesela otelin yandığını, kocaman otelin yandığını. Bir de sadece şeyden de değil, hani empati falan da geçtim. Ya başıma bir iş gelse, yani bir sürü kaotik bir şey var, kimse ben, bana da yardımcı olamaz. Sonuçta kayak yapmak da tehlikeli bir şey. Ya yani orada bir otel yanıyorsa, evet hani oradaki otel yanıyorsa buraya da bir şey olabilir. Yani bu kadar bilmiyorum, bence sadece şey de değil ama insanlar mesela şey, hani İşte oradaki insanlar da hemen oradaki insana bile şey, hani oradaki insanlar da kendileri işte Kırklareli tatile gitmişler. İşte onları anlayamıyorsun. Yani
çok hani empatik.
Evet, senden şöyle bir şey bekliyor. Hem yangındaki acıya acını dile getir. Hem orada kayan insanları çok iyi anla. Hem işte herkesi kucakla. Yani böyle çok
politik doğruculuk gibi biraz
yani. Evet, politik doğruculuk gibi ama yani imkansıza yakın bir görev. Evet.
Yani tabii sahte. Yani bilmiyorum başka ne dersin ama böyle bir özne olabilir mi? Yani herkesle, herkese hak veriyor. Yani burada haklı ve haksız arasında bir dengenin hani olması gerekiyor ister istemez. Ya bu da sanki bir şova dönmüş gibi, hani bu empatik olma meselesi de. Ya mesela hastalarımızla ilişkimizde empatik olmamız gerekir fakat bazen sosyal medya kullanımında da buluyor ya, işte bir terapist bunu yazar mı? Bir dakika, sen benim hastam değilsin ki. Hani biz seninle böyle bir bağlamda değiliz. Yani aslında ben sürekli terapisi hiyerarşisi de kurmadığım bir yerdeyim. Yani günlük hayatımda normal bir kendiliğim var, düşüncelerim var. Sevip sevmediklerim, yani çok haklı olmak zorunda da değil ama kendime göre doğrularım ve yanlışlarım var. Terapiye girdiğimde ama farklı bir rolü üstüme alıyorum. Belki de işte eşitliği hani politik doğrucu bir yerde abarttığımızda kendi doğrularımı bu sefer terapi odasına getirmiş olurum. Yani hastanın iyi olması önemlidir ve hastanın hikayesine göre bir iyilik hali kuracağızdır ama benim hikayeme göre bir iyilik hali kurmaya başlarız. Ki biraz sanırım yine çoğu, en azından gördüğüm terapilerin bir kısmında böyle psikoloğun fikri ya da işte terapistin hayat görüşüne göre gidiyor, yönleniyor gibi.
Bu hayat görüşü meselesi var yani, çok böyle hani nasıl diyeyim, tabii orada şunu da diyebiliriz o zaman yani. Bazı şeyler de kuramcıların hayat görüşüne göre zaten hani ortaya çıktı. Yani sen şimdi bir kuramı benimsedin ama o kuramı ortaya atan kişinin hayat görüşüyle beraber de o kuram şekillendi. Yani bunu Freud için de söyleyebiliriz. İşte ondan sonra gelen insanlar için de söyleyebiliriz. Bir insana bir bakış gerekiyor ya, senin ortaya bir şey koyman için. Yani insanın doğasında ne var? Biraz bu inançla şekilleniyor kuram. Ve sen tabii buna dair bir şeyi benimsemiş olabilirsin. Tabii kuramsal olduğunda artık yani onu hani daha az belki tartışıyorsun ama bir de çoğunlukta çoğunlukla hareket etmenin bir şeyi var ya, işte birçok insan böyle hani bunu benimsemiş. Ama bireysel anlamda bir şeyi doktrinize ettiğinde orada bir sakınca var. Sen çünkü kendi başına böyle bir şeyin sorumluluğunu alıyorsun. Yani sen şunu dediğinde işte bastırılan bilinç dışına gider, işte sonra bu semptom olarak geri döner ve bunu yüz binlerce insan benimsediğinde ve senin formülasyonunla ilgili bir şey geçersiz olduğunda sen şunu diyebilirsin. Ama ben bunu kendim uydurmadım ki. Biz bunu okuduk, tartıştık, birlikte şey yaptık ve bunun böyle olabileceğine dair bir kanaatimiz vardı. Ama öyle olmadı. Hani özür dilerim. Hani belki hani, ya da bunun üzerine düşünmek lazım ya da belki işte bilmiyorum bu sefer işlemedi diyebilirsin. Ama kendin bir şeyi doktrinize ettiğinde, yani bence bu böyle dediğinde ve o öyle olmadığında nasıl bir argümanla kendini savunacaksın ki?
Bir şey de var tabii, hani yine ekoller arası kendinden yaratıcı bir şey sunuyor olabilirsin bir terapist olarak. İki ekolü sentezlemiş ve bu hastanın dinamine uygun bir şey yitiriyor olabilirsin ama bu benim yine hayat görüşümden gelmiyor. Yine profesyonel alanlardan geliyor ve deneyimimden, hasta bakma tecrübemden gelen bir şey getiriyorum aslında. Yine Merve'nin hayatı değil, Merve'nin doğrusu değil. Ama Merve'nin profesyonel mesleğinin, uzmanlığının getirdiği bir mesele olabilir. Hani o daha farklı bir şey. Belki tabii ki böyle uzman görüşlerine açık olmak lazım. Yaratıcı bir tarafta kitlemeye gerek yok. Hani işte ortodoks ekolleri uygulayacağız diye, ama aslında biraz önce tartıştığımız mesele daha çok bizim bireysel mahrem alanımızla ilgili. Aslında işine yaramayacak meseleler. Aslında burada merak duygusunun ve aslında da terapilerde olması gereken, sürdürülmesi gereken, bir terapi sürdüren merak duygusunu aslında tatmin ederek, hızlıca doyurarak tam da tüketim kültürüyle ilişkili sanki. Bazı terapistler ya da işte sadece terapi odasına değil, işte yaptıkları podcastlerde veya işte başka programlarda kendi hayat hikayelerine biraz daha şov şeklinde, belki yani öyle diyebilirim, başka kelime şu an aklıma gelmedi, anlattığında aslında orada karşı tarafın tüketmek istediği şeyi hızlıca ona vermiş oluyor. Hızlıca duyurmuş.
Ya onun fantezisini aslında hızlıca
duyurmuş oluyor. Evet, gerçekleştirmiş oluyor bunu. Ve daha çok tabii ki takipçi kitlesi edinmiş oluyor. Burada sıkıntı yok ama bu o kişiyle artık hastası arasındaki sonraki süreci nasıl etkileyecek, bu kısmı bilmiyoruz. Bize bu kısmı anlatmıyorlar. Ama ekollerden bildiğimiz bunun çok da iyi işlemeyeceği şeklinde.
Ama bu hani bununla ilgili işte ekoller ya da bununla ilgili ya da bu konuyla ilgili fikri olan ekoller genelde bu fikirleri daha çok modernite öncesinde dile getirmişler. Yani bugünün iletişim araçları olmadan önce, bugünkü pratikler, alışkanlıklar olmadan önce dile getirilmiş bazı şeyler ve şimdi insanlar senin söylediklerinle ilgili, konuştuklarınla ilgili daha fazla şeye erişme şansına sahipler ve bu fırsatı değerlendirmek de isteyebilirler. Kaldı ki daha gizemin, daha müpemliğin olduğu bir dönemde yaşayan insanlar, işte yine mesela Freud'un Viyana'sında, Freud'la da ilgili işte o anonimlik, absent, neutrality, bunun çok defa ihlal edildiğini de biliyoruz. Yani bir şekilde zaten tanıdığı insanlar, kendi cemaatinden insanlar, kendi çevresinden insanlarla, hani belki de küçük bir şey olduğu için doğal olarak ihlal edilmesi de, hani evrensel bir şey değilken henüz. Yani sana kim psikanalize gelecek işte, diyelim ki daha yeni bulduğun bir ekolde. Tabii ki seni biraz daha tanıyan, seni bilen birileri gelecek. Yani seni bambaşka bir şehirden duyup birinin gelmesi de çok zor. Orayla ilgili tabii böyle çalışmalar var ama mesela işte bazı ihlal rakamları bence anakronizm oluyor biraz da. Çünkü sen çok küçük bir çevrede itibar gördüğünde haliyle zaten hani o çerçeveyi ya da o nötraliteyi sağlaman çok mümkün değil. Sonradan zaten işte Freud kendi vakalarını hani isimlerini değiştirerek açıkladığında zaten otomatik olarak kim olduğunu da buluyorlar. Ya sadece telefon rehberinden falan bile bakarak buluyorlar. Çünkü çok az insan var. O tanıma uyan çok az insan var. Tabii şeyi tartışabiliriz. Yani işte orada hani bu vaka yüklerini yazdı. Yazmasa nasıl olacaktı zaten? Bugün hiçbir şey bilmiyor olacaktı.
Evet, belki daha fazla da yazılması gerekiyor. Hani içeride ne oluyor, bazen terapi odasında ne oluyor, hani hikayeyi de bilmemiz gerekiyor.
Şimdilerde tabii bunu bu tarz şeyleri konuşmak, işte içeride ne olduğunu, hani senle de bazen şey yapıyoruz ya, işte içeride ne olduğunu kimse olduğu haliyle de anlatmıyor ya da yani içeride olup bitenin en iyi versiyonlarını belki de seçip anlatıyorlar. Yani işte gerçekten bir insan fayda gördüğünü düşündüğü bir hastayı ya da yaptığı müdahalenin işe yaradığı hastaları anlatmaya yönelik bir şey. Yani kimse, ya ben şöyle yaptım ve hastam dropout oldu ya da şöyle bir şey yaptım ve hasta çok ciddi bir tepki verdi. Tabii tepki de verebilirdi, yani işte terapötik alyansı bozdum gibi şeyleri pek söylemiyor. Çünkü çok gizemli bir yer ve bu gizem aslında bence hani bir lanet gibi de bir yandan. Bir yandan da çok büyük bir ilgiyi de beraberinde getiriyor. Yani insanlar orada ne olup bittiğini bilmediği için sırf, bana bazen şey gibi geliyor. Yani bu işte Kemal Sunal'ın bu işte faşo şeyinde hani köye tuvalet yapıyor ve ilk defa tuvalet gören insanlar gayet tuvaletini başka yere de yapabilecek. Yani umumi tuvaletin nasıl bir şey olduğunu görmek için sıraya girip parayı verip içeri girip bakıp çıkıyorlar ya. Yani artık hani bir ihtiyaç bile değil yani. Orada uydurulmuş bir ihtiyaç. Yani o anlık bir tuvalet ihtiyacı olmayan bir kişi ya da pekala başka yerde bu ihtiyacı giderebilecek bir kişi orada ne olduğunu merak ediyor.
Sanırım Zizek olsaydı bu pasını hemen şöyle cevaplardı, hani eğer bu merak buysa terapistin de kendini anlatması herhalde açıp tuvalette ne olduğunu göstermek.
Öyle mi?
Olduğunu söylerdi diye tahmin ediyorum. Yani aslında şiddet bir yandan hani muhtemelen öyle yorumlardı diye. Tabii kendisine sormak lazım. Ya tabii zaman değiştiği için şu kısımda haklılar bir yandan. Hani öznellikler değişiyor ve çağa ayak uydurmak zorundasın. Sana gelen hasta da değişmiş artık. Freud'un hastası değil gelen kişi. Sen de bir terapist olarak işte 1900'lerde yaşamıyorsun. İşte senin de bir sosyal medyan var. Instagram hesabın var, ailen var, arkadaşlarım var. Kendi hayatını yaşarken buradaki etik ilke belki de tamamıyla görünmez olmak, tamamıyla müfem kalmak değil. Burada terapiye zarar vermeyecek. Yani hastanın terapisini bozmayacak kadar terapi alanındayken terapinin içinde olmamak. Yoksa onun dışında hayatımızı tabii ki artık böyle bir çağda, internet çağında yani muhtemelen TC kimlik numaralarımız herkesin her yerde. Böyle bir evrende gizli kalmaya çalışmak da çok komik bir karikatüre dönüşürüz diye düşünüyorum. Sanırım buradaki ana ilke şu olabilir. Yani herkes haklıysa aslında kimse haklı değil. Yani o yüzden başta verimli bir tartışma demiştim. Yani burada tek taraf haklı değil. Ama etiği korumak, normu korumak, yeni bir norm çizmek belki. Artık hani işte hastaların terapisine dair hiçbir şey bilmediği değil. Belki onun hayatına, hobilerine dair bir şeyler bilebilirler. Fakat yine de şiddet içermeyecek. Yani faşadaki tuvaletin içindeki şeyi bilmesine gerek yok kişinin.
Onu niye şiddet olarak tanımladın? Yani Zizek hani.
Zizek neden tanımlardı? Evet.
Neden şiddet diye tanımlardı sence? Yani çünkü hani merak. Apaçık, teşhir eden, gösteren bir şey olduğu için mi yani hani böyle bir...
Evet evet, yani orada bir merak, bir hani hala fantazma, kapı kapalı, içeride ne oluyor, yeni bir şey. Fakat içeri açtığımızda gerçek. Yani Lekancı anlamda o Lekan'ın evrine göre gerçek bir şeyle karşılaşmış oluyorsun gibi düşündüm.
Hani. Yani bir fanteziyi gerçeklikle bir anda şey
yapmış. Bozmuş yapmaz. Oluyorsun.
Evet, aslında bu, onun şiddet, yani bir sembolik bir şiddet var burada belki
evet,
de.
Evet, bir oyunu, yani o terapistli hasta arasındaki o merak duygusunu da sen gerçekliği pat diye vererek aslında bozmuş oluyorsun.
Mızıkçılık yapmış oluyorsun. Yani ya da oyunun evet, kurallarını...
Oyunu sürdürmüyorsun.
Evet, oyunu bozan kişi oluyorsun.
Belki de zaten terapi tam da o oyun vasıtasıyla kuruluyor.
Nasıl sence?
Yani bu ilişki tarzı terapiyi mümkün kılan şey. O fantazmatik çerçeve, yani işte bir odaya giriyorsun. Düşünsene haftada bir kere bir kişiye kendini anlatıyorsun. Çıkıyorsun orada duygusal reaksiyonlar yaşıyorsun, duygusal bir deneyim yaşıyorsun. Bu belki de bir yandan baktığında komik bir şey mi de gelebilir? Yani hani bu terapi meselesini hiç bilmeyen ya da çok işte eski çağlardan gelen birine göstersek, bunu izletsek ne yapıyor bunlar diyebilir. Yani onun bir bağlamı var. Yani iki kişi bir bağlam içinde bir odada kalıp bu kadar derin şeyleri konuşuyorlar. Yani bunun da bir oyun, bir kurgu meselesi var yani. Bunu söylemek istedim aslında.
Peki. Ağzına sağlık. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz sizlerin de. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.